Herodesler kimlerdir?
Herodesler Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde onun yaşadığı coğrafyayı yöneten bir hanedan. Tabi bu hanedanın Helenist kültürü temsil ediyor olması çok önemli bir olgu. Bizim Hazreti İsa döneminin gelişmelerini, o dönemin olgularını anlayabilmek için tarihsel bağlamı iyi biliyor olmamız lazım. Ve Herodeslerin kim olduğunu tespit edebilmek de bu açıdan çok önemli bir gelişmedir. Tabi biraz geçmişten ele alayım konuyu. Yahudi tarihine biz baktığımızda aslında ilginç bir tarih. Yani birçok aşaması yabancıların egemenliği altında geçmiş. Mısır'da belki başlatabiliriz. Tabi İbrahim'e kadar gider ama belki Mısır'dan itibaren daha net takip edebildiğimiz işte Yakup ve Yusuf peygamberle birlikte o dönemde Mısır'a gidiş. Sonrasında orada bir müddet rahat yaşama anlaşıldığı kadarıyla. Akabinde kölelik hayatı firavunların yönetimi altında. Sonra Musa tarafından hepinizin bildiği gibi Mısır'dan çıkış, Kızıldeniz'in yarılması ve Kenan ülkesine gelinmesi. Orada özellikle Hazreti İsa'dan yaklaşık 900 ya da 1000 yıl önce yine özellikle Davut ve Süleyman dönemlerinde tarihin siyasi anlamda zirve döneminin yaşanması ve bir devlet teşkilatının ortaya çıkması. Tabi bunlar Yahudi tarihinde de Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen şahsiyetler. Kur'an-ı Kerim bunları ayrıca peygamber olarak da tanıtıyor. Davut'u, Süleyman'ı. Sonrasında tabi güçten bir düşme söz konusu. Devletin ikiye ayrılması söz konusu. İsrail ve Yahuda iki tane devlet ayrı o devletin ortaya çıkması söz konusu. Yine M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren sonraki süreçte de devam edecek. Asurluların ve Babillerin bu iki devletin tarihsel varlığına son vermesi. Biliyorsunuz bir taraftan kayıp 10 kabile hikayesi ortaya çıkacak. Diğer taraftan Babil sürgünü süreci ortaya çıkacak. Aslında çok ağır darbelerdir Yahudi tarihi özelinde. Ve bir sonraki aşamada 2. Tapınak döneminin özellikle başlamasıyla birlikte bir sonraki aşamada bir İskender'in Doğu Seferi. İskender'in Doğu Seferi ile birlikte Makedonya Krallığı'nın bir parçası şeyine dönüşme. Daha da spesifik olarak Seleukoslar ve Ptolemaioslar yani Mısır ve Suriye merkezli iki Helenist Krallığın üzerleri yani Filistin Yahudileri üzerinde değişen egemenliği. Özellikle bu egemenliğin milattan önce 2. yüzyıldan itibaren bir Makabi isyanı ve Haşmonaimler süreci. Yani Yahudilerin kendi bağımsızlıklarını temin edip yönettikleri bir süreç. Sonrasında milattan önce 63'te büyük Pompeius, General Romalı Pompeius ve bu sefer de Roma egemenliği altına girme. Yani görüyorsunuz hep çok karışık bir siyasi tarih ve hep yabancıların egemenliği altında yaşanmış bir süreç. Belirli periyotlar istisnasıyla. Tabii burada bizim için önemli, işin çok önemli bir boyutu şudur. İskender sonrasında ortaya çıkan Helen kültürü. Arkadaşlar Helenizm şu demek. Yunan kültürünün, Yunan düşüncesinin, sanatının, üslubunun, mimarisinin, literatürünün, edebiyatının yayılması demektir doğuda. Ve ortak bir kültüre süreç içerisinde dönüşmesi demektir. Tabii bu kültürü temsil eden devletlerin yönetici olması. Özellikle Seleukosları onun için zikrettik. Çünkü Yahudiler üzerinde Seleukosların hakikaten çok belirli bir özellikle belirli dönemleri çok baskıcı politikaları, duruma yönelik politikaları olacak. Tabii sadece bundan değil, daha önceki süreçlerden itibaren Yunan kültürünün Akdeniz havzasının dört bir tarafı özellikle doğuda yayılmasıyla birlikte Yahudiler içerisinde de yeni bazı Helenist gruplar ortaya çıkacak. Özellikle diasporada. Tabii bunu neden altını çizmemiz gerekiyor? Çünkü arkadaşlar Yahudilerle Yahudi olmayanlar aslında çok keskin çizgilerle ayrılmışlardır. Yahudi inancının nevi şahsına münhasır özellikleri vesilesiyle. Çünkü Yahudiler pagan dünyadaki çok tanrılı inanışlara, politeist ya da henoteist inanışlara mensup insanlardan farklı olarak tek bir Allah'a, Yehova'ya iman etmekle yükümlü kılınmışlardır. Tevrat vesilesiyle ve ikincisi de yazılı ve sözlü yasaya sahiptirler. Yazılı ve sözlü yasa da onların diğer milletlerle yani Gentiles'le entegrasyonunu engelleme yönelik pek çok düzenleme vardır. Yani aslında Yahudiler ötekileri biraz murdar kimseler olarak görürler. Öteki dediğimiz Gentiles yani Yahudi olmayanlar, sünnetsizler. Bunları biraz böyle murdar kimseler olarak görüp onlarla karışmamaya yönelik kendi geleneksel yapılarını muhafaza etmeye yönelik bir anlayışa sahipler ama Helenizm yayıldıkça tabii ki bunun aleyhine bir surette cereyan ediyor süreç. Yani Yahudilerin bu geleneksel muhafazakar yapısının tersi bir surette Yahudiler içerisinde de Yunan kültürünü benimsemiş pek çok insan, pek çok grup ortaya çıkıyor. Bu nerede çok baskın? Özellikle diasporada. Mesela İskenderiye gibi, Antakya gibi şehirlerdeki Yahudi cemaatlerinde bu çok baskın. Ayrıca Filistin'de bazı şehirlerde çok baskın. baskın. Hatta Kudüs'te bile belirli ölçülerde çok baskın. Biz Yahudilerin bu dönemde yer yer, yani M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Hazreti İsa dönemine doğru Yahudilerin yer yer yasayı görece terk ettiklerini, yasaya karşı lakayt davranabildiklerini. Yasa nedir? Yani işte cumartesi gününün kutsallığı, sünnet olmak, efendim belirli haram helal kriterlerine önem göstermek, tapınak merkezi bir yaşam ve özellikle verilmesi gereken bir takım vergiler vesaire vesaire pek çok 600 küsür tane Musa bin Meymun'un çok sonraki yüzyıllarda ortaya çıkardığı mesela yasalar, hükümleri işte 600 küsür tane şey çıkartmışlar yani. Bunların hepsi Yahudiler için izlenmesi gereken yol haritası. Efendim şunlardan kaçınmamız gerekir. Bunlara riayet etmemiz gerekir. Şundan uzak durmamız lazım. Efendim mesela paganlarla evlilik düzenlenmiştir. Paganlarla yemek yiyip yememek meselesi bile yeri gelmiştir. Konu olmuştur. Bizim özellikle yeni ayet metinlerinden de Pavlus'la Petrus arasındaki anlaşmazlıktan iyi bildiğimiz bir mevzu. Yahudilerin öteki uluslardan olanlarla yemek yiyip yememeyecekleri meselesi. Dolayısıyla bu helenleşen Yahudilerin artık bu Yahudilerin muhafazakar yapısını şekillendiren, Yahudileri belki de diğer uluslardan ayırıp Yahudi kimliğini sürdürmeleri üzerinde en önemli etken olan yasaya belirli ölçülerde lakayt davranmaya başladıklarını, efendim Yunan kültürünü benimsediklerini, zamanla kendi özgün dillerinden de koparak onun yerine Yunancayı kullanmaya başladıklarını, günlük dilde bile yani, belki kendi Aramicesi, Sami kökenli kullandıkları dil neydiyse, Aramice olabilir, İbranice, bunu artık bir litürji diline seviyesine indirdiklerini, günlük yaşamlarında Yunanca kullandıklarını biliyoruz. Bunun kanıtı nedir? Mesela kanıtları çok var. Yani hakikaten Helenist dönemde yazılmış bir Yahudi literatürü var. Yunanca yazılmış. Yunan kültür dünyasına has öğeleri yansıtan, o terminolojiyi yansıtan mesela pek çok eser var. Yazarı Yahudi ama Yunan düşüncesini yansıtıyor ve Yunanca yazılmış. Üstüne M.Ö. mesela diyelim ki 3. yüzyılda, 4. yüzyılda ya 3. yüzyılda yapılan Septuaginta tercümesi, yani 70'ler tercümesi. Düşünün, İskenderiye'de Yahudiler Yunancadan başka dil bilmiyorlar ve İbranice kutsal metin geleneği İskenderiye'de yaşayan Yahudiler, Yunan kültürünü benimsemiş Yahudiler için Yunanca'ya tercüme ediliyor. Yahut Hazreti İsa'nın hemen öncesine ya da yaşadığı döneme bakalım ya da biraz sonrasına işte Josephus gibi, Flavius Josephus gibi, efendim İskenderiyeli Philo gibi Helen kültürünü benimsemiş Yunanca yazan Yahudi yazarlar. Çok meşhur Yahudi yazarları biz biliyoruz. Yahudilerin Yunanca isimler almaya başladıklarını biliyoruz. Yani çok enteresandır. Yahudi isimlerini bırakıp onun yerine Yunanca isimler alıyorlar. Bunu biraz şöyle düşünmek lazım. Yani özellikle seçkin, zengin zümrelerin içerisinde Yahudi kültürünün yerine Yunanca biraz daha revaç bulmuş, popülerlik kazanmış. Hatta bu yer yer, diasporada zaten tamamen egemen durumda ama yer yer Filistin sahasındaki Filistin Yahudiler üzerinde de tesirleri var. İşte tüm bu süreçte bizim çok çarpıcı birkaç bildiğimiz, çok çarpıcı bilgilerden bir tanesi, özellikle M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Sanhedrin dediğimiz Yahudi Yüksek Kurulu'na atanan başkâhinlerin, Yahudi başkâhinlerinin hep bu Helen kültürü yanlısı, zaten yabancılarca atanıyor. Helen kültürü yanlısı, Helenleşmiş, Yunanlaşmış, Yunan kültürünün taraftarı insanlar olduklarını biz net olarak biliyoruz. M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren, ki Hz. İsa döneminde de böyledir. Öte taraftan özellikle Romalıların egemenlik kurmasından sonra bölgede yine Helen kültürü, Yunan kültürü taraftarı hanedanlar orada. Hanedanlar demeyelim, hanedan ve hanedanın üyeleri. Yönetimi devralacaklar Romalılar namına. İşte Herodeslere zaten burada biz geleceğiz. Bunlar da Yunan kültürü taraftarı, bir takım yönetici bir hanedan, böyle söyleyelim. Tabii Yunan kültürünü burada hani bilerek şu ana kadar içine girmedim ama asıl önemli kılan taraflardan bir tanesi de bunun pagan bir yapısının olmasıdır. Yani çok tanrılı bir yapısının olmasıdır. Tabii Helen kültürünün, Yunan kültürünün çok önemli bir boyutu da pagan bir geçmişe sahip olması. Çok tanrılı bir yapısının, bir karakterinin var olması. Dolayısıyla özellikle muhafazakar Yahudiler için işin en kabul edilemez taraflarından bir tanesi bu. Bilhassa Hazreti İsa'nın öncesinde işte İmparator Augustus'la birlikte ortaya çıkan mesela imparatorluk kültürünü de ihtiva ediyor olması. Yani imparatorların da beşerüstü varlıklar olarak kabul edilmesi, ki artık Filistin sahası Yahudiler imparatorlarca, yani Roma imparatorlarınca yönetilen bir coğrafyanın imparatora tabi tebaasıdır. Bunu da tabi dikkati nazara almak lazım. İşte bütün bu şeyde Yahudiler arasında bizim anladığımız iki tane grup oluşmuş. Birisi muhafazakar yapısını koruyan, kendi ana dillerine ısrarla devam eden yasa yanlısı, Yahudi kimliğinin vurgusu üzerinden, Yahudi kimliğini vurgulamayı özellikle tercih eden, bir diğer taraftan da çok büyük ölçüde Filistin sahasında kırsal bölgelerde yaşayan insanlar, muhafazakar Yahudiler, Yahudi kimliğini muhafaza edenler, ama öte taraftan özellikle diasporada ya da Filistin sahasında işte Kudüs gibi, hatta Seforis gibi daha sonradan kurulacak olacak. Sezarya gibi büyük şehirlerde Yunan kültürünün tesiri altında şehirli, daha belki seçkin ya da daha entelektüel zümrelerden müteşekkil bir kitle. Yahudileri böyle ana hatlarıyla bu yönüyle ikiye ayırabiliriz. Ve burada tabii belki Yahudilerin o zamanlar mevcut bazı mezhepsel oluşumlarını da bu kategori içerisinde belirli yerlere yerleştirebiliriz. Mesela efendim başkahinlik müessesesini elinde bulunduran Saddukiler, ki yönetici zümredir, seçkin zengin zümredir. Bunları mesela Helenist grubun içerisine yerleştirmemiz rahatlıkla mümkün iken Feriziler gibi, Esseniler gibi, efendim siyasi boyutuyla temayüz eden Zelotlar gibi, hatta Hazreti İsa sonrası onun bir cemaati, onun cemaati olan Nasraniler gibi Yahudi oluşumları çok muhtemel ki muhafazakar, yani Helen kültürü yanlısı yapının içerisine konumlandırmamız mümkündür. Tabii bu sınırlar tartışılabilir sınırlar. Efendim bütün Ferisilerin hepsi şöyledir, bütün Saddukilerin hepsi böyledir gibi değil, ama ana hatlarıyla böyle bir gruplandırma yapmamız lazım diye düşünüyorum. Romalılar M.Ö. 63 yılında bölgeyi ele geçirdiklerinde M.Ö. 40'ta bölgeye bir hükümdar atadılar. Bu hükümdar Edomi kökene sahipti. Adı Herodes'ti. Bu Yeni Ahit metinlerinde de bizim kendisiyle çokça hemhal olduğumuz, ismini gördüğümüz bir kişi. Kimdir bu? Büyük Herodes. Büyük Herodes milattan önce 40'tan milattan önce çok büyük ihtimalle 4'e kadar uzun bir müddet bölgeyi Romalılar adına yönetmiştir. Onun ölümüyle birlikte yine Filistin sahasında biz onun oğullarının ya da o hanedana, Herodesler hanedana mensup bir takım hükümdarların çeşitli yörelerde egemenliklerini tesis ettiklerini ve yönetmeye devam ettiklerini görüyoruz. Mesela Hazreti İsa'nın yaşadığı coğrafyada örnek vereyim. Herodes Antipas'tır. Celile bölgesinin hükümdarı. Oğullarından bir tanesidir. Diğer oğulları ya da işte hanedanın diğer üyeleri de diğer bazı bölgelerde egemenlik tesis etmişlerdir. Bir de bunun haricinde özellikle Judea eyaletinde Kudüs merkezlidir. Bu tip bir oluşumdan ziyade biz Romalıların orayı kendilerine doğrudan bağlayarak bir praefectus, yani bir vali aracılığı yönettiklerini görüyoruz. Bu praefectuslar işte Suriye valileri üzerinden doğrudan Roma'ya bağlılar. Zaten Roma'dan atanan kişiler. İşte Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiği söylenen ve 26-36 yılları arasında Judea'da valilik yaptığı, praefectusluk yaptığı anlaşılan Pontius Pilatus da 5. praefectus, 5. valisidir coğrafyanın. Peki Herodeslerin buradaki önemi nedir arkadaşlar? Herodesler tas tamam Yunan kültürünün temsilcileridir. Biz özellikle tarihçi Josephus'un, Flavius Josephus'un anlatımlarından anlıyoruz ya da başka kanıtlardan da net olarak biliyoruz ki Herodesler aslında M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Yahudiler içerisinde varlığını bizim gördüğümüz, hissettiğimiz Helenist grubu fazlasıyla temsil eden bir güruh. Ne yapmışlardır bunlar? Romalılardan aldıkları destekle, arkalarında çünkü çok büyük bir siyasi güç var. Bölgeyi yönetenler Romalılardır. Onlardan aldıkları destekle efendim pagan kültürünü, Helen kültürünü, coğrafyada imparatorluk kültürünü mesela coğrafyada egemen kılabilmek için her türlü tedbiri almışlar. Burada pagan şehirlerin kurulmasından, Yahudiler tarafından putperestlik olarak algılanan pek çok eyleme kadar. Yani mesela tapınağın içerisine bronz bir heykel tutulma yapılmasından tutun da günlük lakayt, laçka ilişkilerine kadar pek çok noktada yasayı ihlal ettiklerini, pek çok noktada Yahudi kimliğine zarar verecek mahiyette, en azından Yahudilerde böyle bir algı oluşacak şekilde davrandıklarını biz net olarak görüyoruz. Hatta tarihçi Josephus, ki kendisi de Helenist bir Yahudidir, Herodeslerin yasaya lakayt hareketlerine karşı duracak hiç kimse, karşısında duracak kimsenin kalmadığından dem vurur. Nitekim arkadaşlar, eğer biz bu tarihsel konteksi anlarsak muhtemelen Hazreti İsa döneminin gelişmelerini daha iyi yorumlama şansına sahip olabiliriz. Hazreti İsa'yı acaba nereye yerleştirmemiz gerekir bütün bu tarihsel şeyin içerisinde, karmaşanın içerisinde? Bundan da daha önemlisi sürekli yazdığım mektuplarda Herodeslere selam söyleyen, kendisinin Herodeslerin soydaşı olduğunu ısrarla belirten, efendim tıpkı Herodesler gibi Roma vatandaşlığı statüsüne haiz, efendim tıpkı Herodesler gibi bütün Romalı yöneticileri, hükümdarları, kralları tanıyan, hatta davasını Sezar'a iletme hakkının olduğunu bizim müşahede ettiğimiz, başa her sıkıştığında da Romalı askerlerce işte ya da yönetici zümrelerce bu sıkışık durumdan kurtarıldığını tanık olduğumuz Tarsuslu Pavlus'u da ve onun özellikle yasa karşıtı, sünnet karşıtı, Roma yanlısı ideolojisini de nereye oturtmamız gerektiğini de daha iyi anlayabilirsek bence Hazreti İsa döneminin arka planını daha iyi tahlil etmiş ve o dönemin gelişmelerini daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyorum. Bu bakımdan Herodesleri tanımlamak bence çok çok önemli bir entelektüel keyfiyettir.